Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Türkiye'de ve Amerika'da sıcak ve heyecanlı günler yaşanıyor. Uzun bir çekişmenin ardından Wisconsin ve Pennsylvania Biden'ın başkanlığını resmen onayladı ikinci seçmenler. Zaten Trump da dün gece havluya attı ve geçiş dönemi için gereken onayın verilmesini bir şekilde sağladı ya da o kurumun başındaki kadın ileride başıma büyük iş açılır, federal yasaları çiğniyorum diye kendiliğinden hareket etti. Ama sonuç itibariyle geçiş süreci resmen başlamış oldu. Geçiş süreci önemli çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiren kilit noktalarda Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi noktalarda, muhtemelen Adalet Bakanlığı'nda Ankara'ya çok sıcak bakmayan, Erdoğan yönetimine çok sempatik bakmayan isimler öne çıkıyor. Bunu bir tahmin olarak değil, bu kişilerin yakın geçmişte yazmış oldukları makalelerden, yapmış oldukları açıklamalardan biliyoruz. Öbür taraftan Ankara'da işte Biden'ın seçilmesi Avrupa Birliği ile Amerika arasında bir güçlü ittifakın doğma ihtimali üzerine hukuk reformu yapacağız, tam demokrasiye geçeceğiz söylemlerinin ardından reform isteyen, işte cezaevinden sembolik de olsa 3-5 ünlü ismin tahliyesini talep eden, muhtemelen bunu da Erdoğan'la kısa bir paslaşma çerçevesinde gerçekleştiren Trump, Erdoğan tarafından Trump diyorum, Arınç, Bülent Arınç, Erdoğan'ın kendisine yaptığı ağır hakaretlerin ardından Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla istifa dilekçesini gönderdi. Önce İletişim Başkanlığı görevden affı kabul edilmiştir dedi. Sonra herhalde Arınç itiraz etti. Görevden ayrılması kabul edilmiştir şeklinde düzeltildi bu açıklama. Bahçeli bugün mecliste yaptığı konuşmada bu ortaklığın patronunun kim olduğunu, neden Türkiye'de hukuk reformu yapılamayacağını, Batı'yla yakınlaşılamayacağını çok net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'na, muhalefete, önüne gelen herkese düşük bir Türkçeyle hakaretler yağdırdı. Alaaddin Çakıcı'nın mektup yazmasının konuşur şekli gibi oluyor Bahçeli'nin salı toplantıları. Bu arada da işte Ege'de yeni Navtex'ler ilan edildi. Karmaşık uzun bir açılış oldu ama tablo böyle. Bu arada da döviz kuru yüksek faiz artışının ardından düşmüştü. Tekrar eski seviyesine gelmeye başladı. Libya açıklarında Türk gemisini Almanlar İtalya Avrupa Birliği işbirliğiyle çıkıp aradılar. Türkiye sert tepki gösterdi. Almanya uygulamanın arkasında durdu ve 10 Aralık'ta Türkiye'ye ağır yaptırım uygulanması konusunda baskı artıyor ama bu arada Polonya, Macaristan ve Türkiye arasında adı konulmamış gayri resmi Avrupa Birliği'nin demokratikleşme ve hukuk kurallarına karşı direnç başladığı da görülüyor. Evet Yavuz, bu tablo ne anlatıyor bize?
Türkiye açısından soruyorsun herhalde. Çalkantılı sularda gemi ine çıka, su ala ala devam ediyor seyahatine. Aslında Türkiye gemisi hasarlı bir gemi. Hasar ayrı büyük ve aslında dümen de tam hakim olunabilen bir dümen değil. Son gelişmelerden bunu da gördük zaten. Kaptan Köşkü'nde kavga var. Bu kavganın sonuçlarını daha henüz kimse görmedi. Yani daha iyi bunlar... Tabiri caizse iyi günler bu kavga açısından. Uzun da sürebilir bu kavganın sonuçlarını görmek ama hadise belli. Yani Erdoğan Biden'ın yönetime geleceğini anladıktan sonra yumurtalar da sepette kaldı tabii, Trump sepetinde. Onları oradan almanın da imkanı yok. Her zaman olduğu gibi tipik bir kıvrak pragmatist Erdoğan olarak manevra yapmak istedi. Ekonomik ve hukuksal anlamda reform dalgası başlatıyorum diye bir çıkış yaptı. Bu çıkışın aslında kendisinin de inandığı bir çıkış olduğu pek söylenemez aslında. Çünkü ne demek istediği de tam anlaşılmış değil. insan hakları eylem planına işte bir şekilde bağlıyız dedi ama ortada zaten insan hakları eylem planı yargı reformu dediğimiz vakit işte yargıçların, savcıların özlük hakları, mahkemelerin biraz daha hızlı çalışması, çalışma saatlerinin daha etkin hale getirilmesi falan gibi insan haklarıyla uzaktan yakından alakası olmayan sadece yapısal bir takım değişiklikler söz konusu. Buna bile zaten pek bir şey olmadı. Kamuoyu heyecanlandı çünkü beklenti büyük tabii. Yani bu insanların, hapistekilerin yaşadığı her gün bir eziyet hem içeridekiler hem onların yakınları, onları takip edenler için.
Ama bir de korona günlerinde daha da vahim.
Efendim?
Korona var bir de daha da var.
Evet tabii ki korona her tarafa, bütün koğuşlar her tarafa yayılmış vaziyette. Yani dolayısıyla burada çok sürmedi bu heyecan. Zaten biz de ahvalde ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmıştık oraya. Çok fazla heyecanlanmayın. Bunlar öyle ihtiyatlı bakılması gereken şeyler diye. Öyle oldu sonuçta. Yani İlhan'ın galiba tabiriydi, mayın eşeği değil mi? Bülent
evet.
Bülent Arınç'ın bir mayın eşeği olarak tarlaya sürülmesi ve altında tabii birkaç parça küçük çaplı mayın patladı. Ondan sonra kenara çekildi tabii Arınç. Yani şimdi bugünkü Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara bakılırsa devam edeceğiz diyor. Hukuk ve ekonomik reformda kendilerine her türlü yardımı yapacağız diyor. Burada hukuk reformu denilen şey aslında yani Türkiye'ye yabancı para sokmasını sağlamak. Yani mülkiyet hakkı, işte para kazananların, yabancıların paralarının kazasız belasız kendilerine ödenmesi, yurt dışına çıkartmaları, sınır dışına çıkartmalarının sağlanması gibi son derece sınırlı. Türkiye'deki muazzam insan hakları ihlali enkazıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir takım palyatif işler bunlar. Yine tam böyle Alaturka, şark usulü, şark kurnazlığıyla halledilmeye çalışılan işler. Yani Bahçeli ile Erdoğan ikilisinin bundan sonraki çalışmalarında herhangi bir böyle insan hakları, bayraktarlığı, radikalizmi bekleyecek bir ortam yok. Ha, bunun dışında tabii ne olur? Arınç da tam olarak istifa etmiş diye bana sorarsanız. Yani orada hala AK Parti, AKP içerisinde bir konsolide bir durum var. Arınç ben AKP'den istifa etseydi bunu bir haber sayardım aslında. Yüksek İstişare Kurulu'ndan istifa etmesi sadece o maaşının kesilmesi anlamına geliyor. Ama parti içerisinde devam edecek. Çünkü dava arkadaşlığı bu onlar için. Burada da büyük bir değişiklik yok. Yani sıfıra sıfır elde var sıfır aslında şu anki durum. Yavaş yavaş da o dalga, tsunami dalgası şekilleniyor. Epey vakit alacak ama Kamala Harris, Joe Biden yönetimi yavaş yavaş şekilleniyor. Ona zaten birazdan gireceğiz. Kritik olan şu, yani bu demin Ergun'un söylediği bu Almanların işte gemiye çıkması meselesi, o geminin içinde ne vardı? Gemiyi zaten doğru düz kontrol edememişler. Çünkü gemi bir ro-ro, yani konteyner gemisi aslında. 5 saatte o konteynerin içinde ne olduğunu da kontrol etmek pek mümkün değil. Bir tarafıyla işte Avrupa Birliği'ne güya çiçek atılıyor. Bir tarafıyla kavga gürültü devam ediliyor. AB Büyükelçileri işte çağrılıyor. Protesto ediliyor Ankara Dışişleri Bakanlığı'nda. Yani ne olduğu tam olarak anlaşılamayan, yönetimsiz, başı sonu belli olmayan, kimin neyi yönettiği anlaşılamayan bir durumla karşı karşıyayız. Benim gördüğüm manzara bu. Yani dediğim gibi sıfıra sıfır elde var sıfır. Ortada hiçbir şey yok.
Yani gemide bir şey çıkıp çıkmamasından çok Türkiye'nin kötü şöhretinin hangi noktalarda olduğunu göstermesi açısından önemli bu. Yani Türkiye bayraklı bandıralı bir gemi gördüğünüz an siyah kaçakçılığı yapan, İslamcı teröristlere silah taşıyan bir gemi olması ihtimali %50'nin çok üzerinde algısıyla gidiyor. Yani bu Türkiye'nin dünyadaki imaj ve algısının ne kadar yerlerde olduğunun açık göstergesi. Yani bir adım ötesi Saddam Irak'ı bunu.
Oradaki önemli hadise geminin durdurulması ve aranmasından da önemlisi bence Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'nin ortaklaşa. Yani bu barış süreci zaten kırılgan, zaten hassas bir süreç. Buraya yani bir şekilde çomak sokmayın anlamındaki açıklaması. Hemen arkasından geldi bu açıklama. Yani bu belli ki bizim de yazıp çizdiğimiz henüz netleşmeyen Erdoğan'ın Libya ziyaretine de bir şekilde uzaktan uyarı niteliğinde. Yani oralara girip ondan sonra oradaki süreçleri kendi dinamiklerine bırakmak yerine oraya bulaşmak kabul edilebilir bir şey değil diyor aslında o dört ülkenin açıklaması. Çok ciddi bir şekilde duman çıkartmış ki o yüzden çağrıldı dün AB Büyükelçisi işte şeyler filan İtalya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na.
İlhan bugün Çavuşoğlu mecliste yaptığı konuşmada Dışişleri Komisyonu'nda Amerika'ya kendince bir gül attı ama hiç Biden'ın adını anmadı bu konuşmada, uzun konuşmada. Yani yeni Amerikan yönetimi dedi, yeni yönetim dedi ama Joe Biden'ı hiç bahsetmedi, tebrik etmedi. Bu bayağı sıkıntılı bir dönem yaşanacağını şeyini. Gerçi senin yazında da anlattığın gibi Amerika'nın yeni Dışişleri Bakanı pragmatik ve gerçekçi. Yani böyle bodozlama dalacak biri değil, daha sakin, iş çözmeye odaklı. Ne görünüyor Ankara, Washington'dan bakınca?
Evet, bu konuya geçmeden bir cümleyle bu Berat Albayrak meselesine, Arınç meselesiyle bir şey eklemek istiyorum. Biz bu arada yani Arınç Berat Albayrak olayından sonra geldi ve şu anda halen Berat Albayrak göçüntüsünden sonra karşımıza nasıl bir maliyet çıkacak sanırım bilmiyoruz. Berat Albayrak'ın hala işte kendi adamları, etki çevresi vesaire, Naci Ağbal nasıl onu tamamlayacak orada. Dolar yeniden 8 lirada, %10'dan %15'e çıkarttılar faizi. Dünyanın en yüksek faiz oranlarından bir tanesi ve bakıyorsunuz 3 günde dolar geriye geldi. Ondan dolayı çözüm, geçici çözümlerle, isim değişiklikleriyle burada piyasaların söylediği, dünya piyasaların söylediği, evet Berat Albayrak ciddi bir sorundu ama o sadece bir sinekti, mide bulantısıydı. Herkes gerçek sorunun, kaynağın neresi olduğunu biliyor. Yıllardır faiz...
Zaten dava açabilir Berat Albayrak sana tabii.
Evet, o tabii açabilir. Faiz ve enflasyon teorisini bütün dünyaya anlatan adam Erdoğan hala orada ve o orada oldukça da ne dışarıdan yatırımcı ne de içeride hukukun üstünlüğü olacağına dair bir inanç yok. O inancı da sağlar mı sağlamaz mı sağlayamıyor tabii gördüğümüz kadarıyla. Washington'da çok heyecanlı bir dönemdeyiz. 4 yıllık Trump felaketinden sonra insanlar hala gerçekten normale dönüyor muyuz? Yoksa hala rüyada mıyız? İki arada bir derede. Ben abarttığımı gerçekten sanmıyorum. Geçen yani iyi kötü 20 yıldır çok yakından Amerika iç politikasını Amerika'dan izlemeye çalışıyoruz. Bush'lar geldi gitti. Obama'lar geldi gitti. Her dönemde yapılan atamalarda böyle bir homurtu çıkardı. Ya bu adamın şuyu var. Bu Chuck Hagel'ı savunma bakanına atıyorsun Obama'ya yönelik olarak. Ama bu adam işte cumhuriyetçi. Biz niye cumhuriyetçilere mahkumuz? İşte hazine bakanı olarak şunu atıyorsun. Biz bu şekilde sürekli bir tartışma, hoşnutsuzluk, mutsuzluk. Partinin kendi içinden bahsediyorum. Demokrat Parti, progresifler. Bu kez de bu tartışmalar tabii devam ediyor ama öncekilere oranla herkeste bir rahatlama var. Tabii bunun ardında Jack Sullivan gibi, işte Blinken gibi ne yaptığını bilen, 20 yıldır yazdığı, yaptığı işler ortada olan insanların, kariyer diplomatların işin profesyonel olarak işin başına dönmesi var. Karşımızda bazıları 3. Obama dönemi vesaire bence gayet meşru bir argüman ama bence karşımızda 1. Biden dönemi var. Bu ekip gerek Blinken gerekse Sullivan bu insanlar Biden'la beraber büyüyen, 20 yıldır beraber olan, yakın çalışmış, kendi dünya görüşleri olan insanlar. Bir negatif tarafı tabii bu insanlar birbirinin rakibi değil. Normalde Team of Rivals, birçok farklı başkan Amerika tarihinde Obama da dahil olmak üzere birbirine rakip olan isimleri getirip içeride bir farklı bir hava, enerji yaratırlardı. Bu kez gelen insanlar birbirini çok iyi anlayan, bilen, tamamlayan ve genelde de aynı fikirde olan insanlar. Ondan dolayı bunun Amerikan yönetimine tabii bazı negatif etkileri de olacak. Bu açıdan Türkiye tabii ki kaybedenler tarafında. Sizin de bahsettiğiniz gibi, hatta biz belki 2 yıldır bunu konuşuyoruz. Sürekli yumurtalarını tek bir Trump sepetine atmaya devam etti ve o şimdi o atılan yumurtaları o sepetten çıkarmak kolay olmuyor. Teker teker kırılıyorlar. Çavuşoğlu'nun ben bahsettiğiniz konuşmasını açıkçası görmedim. Ama Çavuşoğlu biliyoruz sarayın taleplerini çok iyi konuşturan, kelimelere döken, Macron'a saldırılacaksa en böyle diplomasi kurallarını falan yerle bir edip saldırabilen, Biden'la bir sorun varsa Biden'la terörist diyebilecek kadar işi götürebilen bir insandı. Ondan dolayı expiration date'i, son kullanma tarihi Berat Albayrak gibi gelmiş gibi görünüyor. Belki ben ondan şey dolayıdır.
İlan lafını kesiyorum. Ergun da burada fikrine alalım. Şunu sesli düşünün. Yani duyduğumuz şu. Kapalı kapılar arkasında bile Avrupa Birliği veya başka yani ülkelerin, Türkiye'nin sorun ve sürtüşme yaşadığı ülkelerin temsilcileriyle, muhataplarıyla aynı nasıl söyleyeyim, Külhan Bey edasıyla, o söylemle konuşan bir bakandan söz ediyoruz. Ve memnuniyetsizlik var. İdi zaten, halen de var Çavuşoğlu ile ilgili. Üslubu, bu şey hali, meydan okuyucu tarzı ile ilgili olarak. Yani ben şunu düşünüyorum. Eğer zaten şimdi bir manevra alanı açmak isteyecekse, ki isteyecektir Erdoğan, bu yönetimin belki kendince yumuşak karnı olarak Munis üyesi olarak göreceği veya gösterileceği Blinken'a yaklaşmak isteyecektir. Blinken işte her şeye rağmen işte dediğiniz ya gerçekçi diye. Evet. Dolayısıyla onunla münasip bir dil tutturacak bir Dışişleri Bakanlığı'na ihtiyacı var Erdoğan'ın. Yani bence belki katılırsınız belki katılmazsınız gördüğüm yani olayı mantık çerçevesine terazisine koyduğumuzda Mevlüt Çavuşoğlu'nun günleri sayılı. Yani ben şunu da öyle okudum. Yeni Akit gazetesine bugün mesela mülakat vermiş. Başka hiçbir gazeteye vermemiş. Belli ki istememişler. Yani sabaha da verebilirdi, başka yere de verebilirdi. Yani gazeteler içerisinde Yeni Akit'e kadar düşmüş olmak bir Dışişleri Bakanı için iyi bir şey değil. Bir şeyler söylemeye çalışıyor orada. Yani tam sayfa, baş sayfadan. Ben öyle okudum. Yani bence günleri sayılı. Yerine de benim tahminim İbrahim Kalın gelecektir. Yani zaten öteden beri Kalın böyle bir görevi istiyor. Brüksel'e de zaten o gönderildi. Çavuşoğlu yerine Avrupa Birliği ile görüşmeye.
Ama orayı Çavuşoğlu o işi kendine düşük gördüğü için, seviyesinin altında bulduğu için gitmemiş olabilir muhtemelen.
Ama ne diyorsunuz? Yani Çavuşoğlu'nun günleri sayılı mı?
Yani Çavuşoğlu Moskova desteğine sahip. Moskova ile ilişkilerin gidişatı da belirleyebilir. Yani tek başına Erdoğan'ın eli, bir de Çavuşoğlu'nun bu grubun asıl patronu MHP ile, askerle vesaire ilişkisini de bilmiyoruz. Yani Erdoğan geçmişte olduğu kadar rahat değil kabinede oynamaktan. Turizm Bakanı'nı değiştirebilir, Milli Eğitim Bakanı'nı, Sağlık Bakanı'nı, Tarım Bakanı'nı değiştirebilir ama Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri Bakanlıklarında mutlaka Bahçeli'nin onay ve desteğini almak zorunda. Yani kendi başına eğer Bahçeli bunu Türkiye'nin bu kendi ortaya koydukları dış politika tezlerinden sapma, batıya yaklaşmak gibi bir manevra olarak okursa zorluk çıkaracaktır. Yani şimdi güya bu ortaklığın lideri Erdoğan ama sürekli olarak Erdoğan taviz veriyor. Kendi adamları, damadı başta olmak üzere kendi ekibini yiyor ve MHP'yi rahatsız edecek bir adım atmaktan çok dikkatli bir şekilde imtina ediyor. Yani benim kişisel görüşüm, Erdoğan'ın elinde olsa yarın Selahattin Demirtaş'ı da, Osman Kavala'yı da, Ahmet Altan'ı da bırakıp bir hoşluk gösterisi yapmak isterdi Biden'a. Yani şeyi bilmiyoruz, bu Halk Bankası davası eğer herhangi bir uzlaşma olmadan mahkemede sonuçlanırsa, o dosyadan kimler çıkacak ya da kimler ölene kadar bir daha Amerika'ya ayak basmaktan atacak, onu da bilmiyoruz. Yani bir gayya kuyusu orası.
Orada bir uzlaşma çıkmayacak kesin tabii. Orada, yani yargıyı tamamen bağımsız hale, eski haline getirecek Biden. Oradan hiçbir şekilde umut
yani
beslemiyor.
Yani S-400 üzerinden bir pazarlık olabilir. Yani S-400'leri Azerbaycan'a yollarsa Türkiye, Halkbank'ta bir özür dilerse mesela, böyle bir çözüm gelebilir.
Yine de bir ceza söz konusu olacak da ucuz atlatabilir Halkbank'ta.
Şimdi Halkbank'ın tabii iki yüzü var. Bir tanesi New York Güney Bölgesi'nde bahsettiğimiz o iddianame. O iddianamenin Biden tarafından durdurulması zaten mümkün değil. Böyle i̇şte, bir
zaten
şey hem karıştı. İstemiyor.
Trump'ın
haklısınız.
Yaptığı şey yapmış olacak kan karışırsa. Yani.
Haklısınız. Hem teşvik etmesi için bir neden yok. Ama onun ötesinde de hukuken eli bağlı. Ama bir de diğer tarafta OFAC var. OFAC Hazine Bakanlığı içerisinde. Hatta yani bu konuda yakında da bir yazı yayınlanacak ahvalde. OFAC tamamıyla Hazine Bakanlığı'nın altında ve OFAC de işte Biden'ın isterse durdurabilir. Ve geçmişte işte Banibas gibi büyük Avrupalı bankalara 9 milyar doların, 10 milyar dolara yakın cezaların kesildiği yer OFAC ve de
değil mi o banka?
Evet, ve o bankalı ve Halkbank'ın şu anda OFAC'te de ceza kesilme eskiden beri zaten vardı ve de 20 milyar dolara kadar limiti gelebilecek bir yer. Orada Biden'ın bir pazarlık şeyi var, pazarlık
alanı var.
Alanı var.
Kim açıklama yapmıştı ya da yazmıştı Türkiye'yi ekonomisini batırmak istemeyiz bu yeni kadrodan? Sullivan mı, Blinken mı?
Carpenter'dı. Ha. Carpenter bizim Michael Carpenter. O şu anda Biden merkezinin direktörü ve de yönetimde yine üst düzey bir görev alması bekleniyor. Çok önemliydi bahsettiğiniz o konuşma. Ki transatlantik toplantısı yaptılar ve toplantı neredeyse tümüyle Türkiye konuşuldu. Sanki Türkiye üzerine konuşalım, adına transatlantik diyelim denilen bir toplantıydı. Michael Carpenter ne diyeceğini biliyordu ve de dediğiniz gibi biz Türkiye'nin ekonomisini batırıp Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak gibi bir oyunumuz yok, ama demişti ki Avrupa Birliği ile birlikte Erdoğan'a karşı beraber birleşmiş bir cephe kuracağız demişti. Bu tabii Erdoğan için bir kabus. Şimdiye kadar aynen Putin'in, tabii Putin çok daha iyi yapıyor bu işi, 20 yıldır yapıyor. Son 6 yıldır Erdoğan öğrendi ve çok kötü yapmasına rağmen Trump gibi bir çok büyük bir elinde fırsat olduğu için Trump'ı kullandı ve Avrupa'yı gayet de güzel parçalamaya çalıştı. Avrupa'nın dediklerine uymadı ve günah keçisi gibi kullanabildi ve çok da büyük bir ceza görmedi karşısında. İşte şimdi o günler bitti. Biden zaten bu konuştuğumuz ekibinin de NATO ile, Avrupa Birliği ile, geleneksel müttefiklerle yakınlaşma. Bunun bir de şunu hatırlayalım. Ağustos ayında bizzat Biden'ın kendi Foreign Affairs'de yazdığı bir yazı vardı. İlk yılımızda demokrasi zirvesi toplayacağız. Demokrasilere destek olacağız. Ve de bundan sonra kendi halkının parasını çalan ve gizli karanlık işlerde kullananların da bir anlamda ocağına incir suyu gibi açık açık bunu durduracağız demişti. Ondan dolayı yani hiçbir şey olmasa bildiğimiz konu Biden yönetiminin Avrupa'da ve dünyanın etrafındaki demokrasilerle yeniden kol kola gireceği ve de buna karşı olan otoriterlere de çok açıktan sopa göstermese de zaten ortada çok büyük en az 5 tane konu var. S-400 sadece bunlardan bir tanesi. Suriye'deki Kürtler dün yine ilk defa Ahval'de yayınladığımız 2018 yılında Jack Sullivan'ın verdiği çok önemli bir mülakat var. Orada Suriye'deki soru soruluyor ve de Sullivan şunu söylüyor. Türkiye Kürtlerle, kendi ülkesindeki Kürtlerle müzakere masasına oturacak. Suriye'deki Kürtlerin özerkliğini kabul edecek ve de Amerika'nın YPG diyor bu arada, SDF falan demiyor. YPG'ye desteğini de kabullenecek. Bunun karşısında da Suriyeli Kürtler Türkiye'ye karşı da çok abartmayacak diyor. Yani reasonable, işte böyle çok abartan, meydan okuyucu bir özerklik de olmayacak. Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterilecek. O zamanki reçete bu.
Öne tabii çıkarttı, öne çıkarttı YPG ne? İzleyicilerimize onu da bir altını çizelim.
Evet, YPG Suriye Demokratik Güçleri içerisinde bel kemiğini oluşturan ve Suriyeli Kürtlerden oluşan bir güç Suriye'nin kuzeyinde. Evet. Türkiye'nin en büyük sorunu PKK ile ilişkisi. İdeolojik olarak PKK ile kesinlikle çok yakın bir ilişiği var.
Ve Mazlum Kobani
gibi bir durum var. Bu arada Jack Sullivan'ın bir başka söylediği de YPG ile PKK arasındaki ilişkiyi kesmek için de bütün gücümüzü ortaya koyacağız gibi bir reçete ortaya koyuyor ve Türkiye'ye Kürtlerle masaya oturun. Bu anlayışın Biden'ın zaten Kürtlere olan sempatisini ve özellikle IŞİD'le olan mücadeleden sonraki desteğini biliyoruz. Blinken de aynı şekilde Türkiye'de geldiğinde de aynı şeyleri söylemişti. Kendisi Dışişleri Bakanı yardımcısı iken. Ondan dolayı karşımızda hem Avrupa ile birleşmiş bir cephe kuracak, hem de Türkiye'ye karşı, Kürtlere karşı, bölgedeki Kürtlere karşı saygılı olun ve masaya oturun diyecek bir Amerika yönetimi geliyor. Bakalım, yani bunun içerisinde Çavuşoğlu bu arada 2014 yılında zannederim başladı. Çavuşoğlu ilk başladığında da görevi çok uzun sürmeyecek şeklinde bir beklenti vardı açıkçası. Her şeye rağmen ayakta kalmayı başardı. Bu tabii Erdoğan'ın çok iyi okuyabilmesi ve Erdoğan'ın istediği şekilde hareket edebilmesi.
Bir damadın desteğine sahipti.
Haklısınız. Şimdi yeni bir Amerika yönetiminde yani
burada kritik olan aslında Halkbank'tan çok Kürt meselesi. Yani Halk Bankası'nı bir şekilde çözebilirler şey kısmını, finansal ceza kısmını. Yani Hazine Bakanlığı o cezayı yazmaz. Türkiye'ye 10 milyar dolar ceza keserse Amerika, Türkiye bir daha belini doğrultamaz. Zaten korona aşısı alacak parası yok. Rezervler sıfırlanmış. Ama Kürt meselesi, hem Bahçeli ile ortaklık, hem vallahi Kürtlerle uzlaşın diyen bir Amerikan yönetimi.
Ergun, bence ikisi de. Yani ötekini de küçümsemeyelim. O şeyde yani Manhattan mahkemesindeki dosyada içerisinde bir sürü isim var.
Onları affetmezler.
Onları gözden çıkıyor. Yani o dosyadaki o isimleri yok sayamaz oradaki. Yani böyle bir süreç bu. Çünkü ortada bir İran ambargosunu kırma meselesi var. Yani bence ikisi birlikte gelecek. Kürt meselesiyle ilgili şeyler.
Burada şeyi hatırlatalım yalnız izleyicilere. İran ambargosunu Amerikan sistemini kullanarak, Amerikan parasını kullanarak kırdıkları için açılıyor bu şey. Yoksa Türkiye'nin egemenlik hakkına bir müdahale değil bu.
Tabii. O hep yanlış anlaşılan bir şey. Dediğin gibi aynen. Ve yani birlikte yürüyecek. Yalnız benim bir şey mi söyleyeceksin İlhan bununla ilgili?
Ben bir cümle ekleyecektim ki Türkiye o İran'ın problem olan petrol paralarını kullanabilirdi ve de ilaç, giysi ve istediği yönde 100 türlü farklı şekilde İran'a mal satıp milyonlarca insanını zengin edebilirdi. Onun yerine işte Halk Bankası'ndan gayri resmi yollarla bahsettiğiniz gibi Amerikan sistemini ve parasını kullanarak çıkartıp kendi çevresinde muhtemelen 50-100 kişiyi zengin etmeyi seçti. Bunu da hatırlatmak lazım.
Organize çıkar örgütü işte, yani örgütlenmesi, yapılanması diyelim. Yalnız bu kesin tabii, ikisi birlikte yürüyecek de bu ikisini de, yani Halkbank'ı bir tarafa bırakalım. Çünkü bizim yaptığımız konuşmalarda mesela Stephen Cook olsun, Henry Barkey olsun, bu işi yani yakından takip edenler, Aykan Erdemir, hep şunu söylediler. İki tane bacak var burada. Bir tanesi Dış İşleri Bakanlığı. Ya bugün yazılarda da o eksikliği görüyorum ben. Bazı Türk sitelerinde çıkmış yazılarda. Her şeyi Dışişleri Bakanlığı, Blinken üzerinden okuyamayız. Biz, o yüzden zaten Adalet Bakanı kim olacak, Savunma Bakanı kim olacak, bunları da anlamamız lazım. Belki bir daha konuşacağız bir sonraki turda editör masasında. Yani onları görmeden değerlendirmek, ya şu anda elimizdeki veriler üzerinden konuşuyoruz. Biraz netleştirerek konuşalım. Dış politik ayağı var, Blinken ve Sullivan. Diğer tarafında da Halkbank meselesi var. Halkbank meselesinin Blinken veya Sullivan'la ilgisi yok. Onun Adalet Bakanı ile ilgisi olacak. Dolayısıyla o yargının bağımsızlığı üzerinden, rule of law, yani hukukun üstünlüğü üzerinden gidecek bir şey. Ama Sullivan ve Blinken'ın şekillendirip yükleneceği olay hakikaten işte Kürt meselesiyle ilgili, Suriye ile ilgili, orada Kürt olgusuyla ve Türkiye'deki Kürt sorunuyla ilgili olan bir şey olacak. Ama
yani hem Bahçeli ile devam edip hem Amerika ile iyi ilişki kurması mümkün değil Erdoğan.
Değil tabii. Hem ata biniyorsun hem atta değilsin gibi bir şey. Ama benim anladığım ilan, yine bunu yani analizi doğru yapabilmesi için başkalarının da şunu koymak lazım ortaya. Galiba dış işlerinde yani Türkiye ile Amerika ilişkilerinin şekillenmesi resmi Sullivan'la Blinken arasında kurulacak olan dengeden yürüyecek olan, ortaya çıkacak olan bir şey. Çünkü Sullivan çok daha net, keskin olarak bakıyor hadiselere, yazdıklarından, anlattıklarından. Blinken ise biraz daha böyle global, Türkiye'yi o global, küresel resmin içine bir yere koyup bir şekilde...
Bir de kendisine... artısı var tabii. Danışmanlarından öğrenmeyecek Biden bölgeyi. Kendinin bizzat deneyimleri var. Kendi bildiği bir yerde yani. Özellikle Afrika'da olan bir başkan olacak. Tabii. Ya Afrika'daki bir bölge gibi bakmayacak buraya. Kendi uzmanlık alanı aynı zamanda.
Evet. Yani
tabii
Sullivan'ın ağırlığı ne kadar olacak? Benim esas merak ettiğim konu o. Yani
çok kilit bir noktada oturuyor ama.
Herhalde onun
şimdi Obama ile mesela karşılaştıralım. Obama 2009'da geldiğinde dış politika adına yani 2 yıllık bir senatördü ve hiçbir şey bilmiyordu. Ve de sıfırdan öğrendi neredeyse. Biden 1980 ihtilalinden önce Türkiye'ye gelip giden ve işler yapan bir devlet adamı. O açıdan evet, karşımızda bir master chef var. Ve gerçekten danışmanlarının bir şey yorumlamasına gerek duymayacak. Baktığı zaman haberin başlığına ne olduğunu anlayabilecek kadar usta ve tecrübeli bir isim, ama onun üstüne işte yine her biri 30 yıldır bölgeyi çok iyi bilen Sullivan ve Blinken var. Sullivan bu konuşmada henüz bahsetmediğimiz 2018 yılında Eric Edelman'la yazdığı Politico'da yazdığı yine çok çok önemli bir yazı var. Bahsettiğiniz gibi az önce Yavuz Baydar'ın bahsettiği gibi orada Sullivan 2018 yılında Suriye'nin kuzeyine işte o zaman Manbij problemi vardı. Biz Osmanlı tokadı vururuz ederiz şeklindeki bir retorik vardı. Ona karşı çok şımartıldı bu adam Erdoğan hakkında. Her gelen Türkiye çok önemlidir diye laf söyleyemiyor. Erdoğan'a haddi bildirilmeli şeklinde kadar kesin konuşabilecek bir adam. Blinken dediğimiz gibi biraz daha diplomatik bir adam ve de 2015 yılında, gerçi 2005 yıl önce çok büyük farklar var şimdi ama o zamanki sorunlarla şimdiki sorunlar arasında, o zamanlar da Suriyeli Kürtler mi Türkiye mi seçersiniz sorusuna tabii ki Türkiye bizim ortağımız ve NATO müttefiğimiz diyen biraz daha geleneksel pro-NATO, NATO üyeliği ilişkileri üzerinden giden bir adam. Bu ikisinin yani ikisinin bulunduğu yani Sullivan Biden'ın kulağına üfleyecek güçte bir adam ve de Blinken de Dışişleri Bakanlığı. İkisi bence dış politikada aşağı yukarı %50-%50'ye kadar gidebilecek etkiye sahip olacak insanlar. Yani bu ikisinin ortasında ya bazı temel konularda Biden yönetiminin ve Biden'ın ne düşündüğünü biliyoruz. İşte Kürt konusu, Doğu Akdeniz konusu, Suriye konusu, insan hakları. Karşımızda en az 5 tane büyük konu var. Bunların üstüne NATO'yu ekleyin. S-400 tabii ki S-400 5 büyük konudan birisi. Avrupa Birliği ile sorunları ekleyin vesaire. Bunların hepsinde karşımızda ortak cephede buluşan bir Amerika yönetimi göreceğiz. Ve daha önce de konuştuk zannederim. İlk göreve geldiği gibi ocağın son haftasında Erdoğan bunu yapacak, otokrat falan diyecek bir yönetim beklemiyoruz. Ama önümüzde de sorunlar var. Bu sorunların çözümü için Washington'ın, Biden yönetiminin reçetesiyle Erdoğan'ın, şu anki Erdoğan'ın reçetesi arasında çok büyük farklar var. Bir taraf mecburen taviz vermek zorunda kalacak. Evet. Hangi taraf taviz verecek? Hep birlikte göreceğiz.
Evet. Ya ben şunu bekliyorum ama. Yani tabii ki Kavala, Demirtaş, Ahmet Altan bunlar bu son hamleyle şey oldu. Fakat Nazmi Mete Can Türk ve Metin Topuz'un önümüzdeki yani 5-6 hafta içerisinde bir kere tahliye edilmelerinin Erdoğan tarafından kaçınılmaz olarak gördüğünü ve bunun içinde Bahçeli'yi ikna etmek için elinden geleni ardına koymayacağını tahmin edebiliyorum.
Şimdi sorunları sıralarsak S-400 herhalde sorunların anası şu anda. Suriye var, Kürt politikası var, Halk Bankası var, Ege var. Ayrıca
ve de insan hakları, demokrasi insan hakları sorunları. Ve
şey var, Trump hapisteki Amerika Birleşik Devletleri temsilcilik personeli var.
Şimdi Amerika için açmaz şu, bu konuların saydığımız hiçbirinde Amerika'yla uzlaşmaya yakın olabilecek bir muhalefet yapılanması yok HDP dışında sanki. Yani Faik Öztürk'ün aranan Türk gemisi nedeniyle Almanlara gösterdiği tepki bildiğiniz 3. Dünya ülkesi tepkisi. Yani Türkiye'nin Libya'ya yönelik politikasını da sorgulamayan, Ege'deki politikasını da sorgulamayan, savaşçı bütün söylemlerin arkasında duran bir ana muhalefet var. Yani bunu oy kaygısıyla mı yapıyor? Şöven oyları kaybetmemek amacıyla mı yapıyor bilmiyorum ama eğer perde arkasından muhalefet liderleriyle götürülen bir diplomasi ilişkisi ağı yoksa Türkiye için tablo çok parlak değil.
İstisnası tabii Ünal Çeviköz'ün Washington'da
evet.
Marshall Fund'da yapmış olduğu açıklamalardı. Bunu biz de verdik hem İngilizcesiyle hem Türkçesiyle ama çok ciddi bir saldırı altında kaldı.
Linç ettikler.
Son derece makul ve demokrasi ve insan hakları vurgusu yapan, iki ülke ilişkilerinde bunun önemini vurgulayan bir konuşma yapmasına rağmen saldırı altında kaldı ve benim dikkatimi çeken parti sahiplenmedi. Pek çok kez yaptığı gibi yine parti yönetimi sahiplenmedi, sessiz kalmayı tercih etti. O yüzden orada çok karmaşık bir durum var yine ana muhalefet partisinin bu yeni yönetimle Türkiye ilişkilerine bakışında.
Haklısınız. Ben dün akşam Ulusal Kanal denk geldi Twitter'da canlı yayında baktım. İşte sözüm ona Biden konuşuyorlar ama tümüyle Ünal Çeviköz. Yani yaklaşık bir 20 dakika seyrettim. 20 dakika boyunca her bir tanesi saldırıyordu ki bu 4 gün oldu Çeviköz konuşalı. Çok ağır geldi çünkü bu biraz 2002 yılında AKP'nin zamanın partilerinden, milliyetçi partilerinden, ulusalcı partilerinden nasıl da bambaşka bir harita çizip Batı ile ilişkilerinde, Avrupa Birliği ilişkilerinde, Washington ilişkilerinde ki kadar büyük bir o kadar büyük fark değil ama yani ciddi bir fark ortaya koyduğu için özellikle demokrasi ve insan haklarına yaptığı vurgular çok ağır geldi. Evet, Kılıçdaroğlu ve parti desteklemedi ama altından sandalyeyi de çekmediler. Ondan dolayı Çeviköz'ün bu şekilde en azından Biden ve partiyle, bunun dışında tabii iki buçuk hafta önce Amerikan kanalları ilk defa Biden'ı başkan ilan ettiğinden çok kısa bir zaman sonra, belki bir iki saat sonra Kılıçdaroğlu'nun tweet atması da var tabii. O açıdan Kılıçdaroğlu'nun biraz daha Çeviköz kanadına yakın olduğuna ben inanıyorum ama içindeki dengelerden dolayı, bildiğimiz dengelerden, ulusalcı hassasiyetlerden dolayı Kılıçdaroğlu açıkça sahiplenmiyor. Ama Çeviköz'ün
Bülent Arınç gibi biraz yani şey. Çeviköz.
Evet ama önümüzdeki dönemde Biden'ın göreve başlamasıyla ben Çeviköz'ün biraz daha görünür bir rol alacağını düşünüyorum. Gerçi evet, genel başkan yardımcılığından alınmış geçtiğimiz dönemde ama hala Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve İstanbul milletvekilliğine devam ediyor.
Parti ve meclis grubu içerisinde Türkiye-Amerika ilişkilerini en iyi bilen diplomat.
Yani CHP grubu içindeki donanımlı 10-15'inden biri diyebilirim.
Evet, en donanımlı diplomat denebilir hatta. Yani pek çok konuyu, Kafkasya'yı, İngiltere-Türkiye ilişkilerini çok iyi bilen, dışişlerinin en önemli diplomatlarından bir tanesiydi Namık Tan'la beraber.
Bir de tabii yani Türkiye'de şu anda, gerçi İYİ Parti'de de var, Gelecek ve Deva Partisi'nde de çok var, unutmuş olduğumuz bir üslubu, medeniyeti hatırlatıyor bize onların açıklamaları, yani genel siyaset dili dışında. Şunu sorayım o zaman, yani bu yönetimle 2023'e kadar MHP ile ortaklığını sürdüremez Erdoğan. Yani belki bilmiyoruz, Erdoğan da bu işlerin ustasıdır, el altından mesajlar gönderiyordur. Yani ilk fırsatta farklı bir çizgiye geleceğim ama önce bir iç içeride kendimi kurtarayım, bir MHP'den kurtulayım, daha sağlıklı bir koalisyon oluşturayım gibi şeyler söylüyor olabilir. Bir Amerikan yönetimi bunu satın alır mı, yeni Amerikan yönetimi? İki, Erdoğan'ın böyle bir şey yapma şansı var mı artık? Yani bu muhalefetten kim gider? Yekten geçen gün açıkça söyledi. Erdoğan şu anda açık denizde yüzme bilmeyen, suya düşmüş biri, kolunu çıkarmış. Kolu tutsan seni de çekecek, boğacak. Yani o çaresizlikte bir noktada.
Kader birliği yapılmış bir ikili var. Yapışık ikizler gibi Erdoğan'la Bahçeli. Ama ben ben sürdürülebilir olduğuna inanıyorum. Bunun için iki tane risk var Erdoğan'ın karşısında. Bu risklerden bir tanesi Bahçeli. Bahçeli meclisteki desteğini çekerse her şey alt üst olabilir. Erdoğan'ın dünyası kararabilir. İkincisi ise dediğim gibi yani Bülent Arınç'ı hakikaten kızdırmış olsaydı, Bülent Arınç doğrudan doğruya diyelim Deva Partisi'ne katılacağını gümbür gümbür ilan edip o tarafa geçseydi, bu AKP meclis grubu içerisindeki kafa karışıklığını, şüpheleri biraz daha tetikleyebilirdi. İkinci risk de o. Yani AKP'nin giderek artan mutsuz milletvekili grubu içinden 30-40 kişi kopup buzdağı gibi öbür tarafa, yani buzul gibi öbür tarafa geçerse yine alt üst olur işler. Ama bu iki risk faktörünü kontrol ettiği sürece benim fikrim, gördüğüm, Erdoğan ve Bahçeli'nin 2023'e kadar herhangi bir şekilde erken seçim ve zorlanma riski olmayacak. Yani bunlar da zaten bunun üzerine çalışıyorlar. Ne olursa olsun. Çünkü bu bir hakikaten siyaseten ölümüne kader birliği. Benim gördüğüm manzara bu.
Bence Erdoğan bir kurtuluş yolu görürse Bahçeli'yi de harcamakta tereddüt etmez. Şunu soracağım, İlhan, Senato'da galiba hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da mı bilmiyorum, Suriye harekatı sırasında, Türkiye'nin işgal harekatı sırasında gündeme gelmiş bir kanun tasarısı vardı. Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması o gündeme evet. gelebilir mi? Yani işler
Aslında bakarsanız ben notumu da almıştım. Az önce konuşurken işte Amerika'da Halkbank tarafı var, S-400 var, şu var, bu var ama tabii konuşmadığımız bir de Kongre ayağı var. Yani Washington'da aslında bakarsanız Erdoğan için çok büyük dert var. Yani Biden'la birlikte Türkiye, Erdoğan, Washington arasındaki o çok kötü ilişkinin üstünde bir şal vardı ve o şal şimdi yavaş yavaş kalkıyor ve karşımızda Erdoğan'a düşman olan kongresi, düşünce kuruluşları, kurumları, istihbarat kurumları, savunma bakanlığı. Washington'da işe yarar, sözü dinlenir, itibarlı, saygı gören, bağımsız kim varsa Erdoğan'ın karşısında. Bunun yanında Erdoğan kimi kullandı son 4 yıl içerisinde? Lobicileri kullandı. Trump'a çok yakın lobicileri kullandı ve Trump'ı kullandı. Şimdi onlar ortadan kalkacak. Tabii ki lobicilere paraya göndermeye devam edecek. Buradaki lobicilerin birçoğu dünyanın etrafındaki birçok otokrata ve diktatöre zaten lobicilik yapıyor. Bunda bir bu işin sektörü bu. Ama onun dışında bahsettiğiniz Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde geçen bir ambargo paketi var ve bunun bir de Temsilciler Meclisi'nde buna benzer başka bir ambargo paketi vardı. Senato'da geçen Dışişleri Komisyonu'nda geçen ambargo paketinde Erdoğan'ın ailesiyle ilgili o araştırma kovuşturma maddesi vardı. O daha sonra ortadan kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı tartışmaları vardı. Tabii Mitch McConnell hiçbir zaman bunu getirmediği için oylamaya öğrenemedik. Ama yeni kongre döneminde tabii senatoda çoğunluğu kim tarafından alınacağını henüz bilmiyoruz. Georgia'daki iki senato yarışı belli edecek.
15 üçünde öğreneceğiz tabii.
Ama her halükarda zaten Erdoğan'a karşı bir partiler üstü bir karşıtlık var. O karşıtlık Trump tarafından, Mitch McConnell tarafından engelleniyordu. Şimdi cumhuriyetçilerin içerisinde hatta Erdoğan'a çok daha sert olan isimler var. Özellikle S-400 konusunda daha önce isimlerini çok duymadığımız Lanford gibi Sase gibi senatörler S-400 konusunda tepkiler vermişti. O açıdan ben cumhuriyetçilerin ve demokratların kongrede, senatoda kim çoğunluğu alırsa alsın Erdoğan'a karşı bir ambargo paketi hazırlamak veya karşı adımlar atmakta herhangi bir sorun görmeyecekler. Tabii bazıları bazı maddeleri çıkartabilir, bazıları bazı başka şeyler ekleyebilir ama nihayetinde tavır belli. O tavır 2014'ten beri ortaya çıkıyordu ve şimdi karşımızda var. Evet, son bir cümle ekleyeyim, herhalde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani aslında Biden, yani bir Türk hükümeti hayatında tarihte ilk defa bir Demokrat Parti ile başkanla çalışacak değil. Tarihte demokrat ve cumhuriyetçilerle çok iyi anlaşmış, çalışmış, hatta cumhuriyetçilerle çok yakın olup Baba Bush gibi Turgut Özal'ın Clinton'ın kazandığı gece Clinton'a ulaşabilmiş cumhurbaşkanları, liderler var Türkiye'de. Ama bu kez Erdoğan işte konuştuğumuz gibi bütün yumurtasını bir sepete attı. Aslında bölgeye baktığımızda işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkeler, İsrail, Trump'la çok iyi anlaşıyorlardı ve şimdi Biden'ın gelmesi onlar için de aslında çok iyi bir haber değil ama bu ülkeler nasıl davranacaklarını, her ne kadar Netanyahu da o ölçüde biraz kaçırmış olsa da diğer ülkeler bu türlü değişikliklere karşı nasıl hazırlanılacağını, nasıl bütün yumurtaların tek bir sepette toplanmaması gerektiğini, nasıl bir sonraki başkan olma ihtimalinin yüksek olan Biden gibi bir insana terörist denmeyeceğini ve de bütün köprüleri yaktı diyemeyiz tabii ama Birçok bir filin işte züccaciye dükkanına girer gibi birçok şeyi yaktı yıktı Washington'da. Bu türlü bir düşmanlığa sahip değil bu ülkeler ve kısa sürede, bugün zaten Ürdün kralı ile görüşmüş Biden, kısa sürede direksiyonu kırıp Biden başkanlığında da Trump kadar mutlu olmasalar da bir şekilde ilişkileri devam ettirecekler. Nezaket devam edecek, ziyaretler devam edecek. Pompeo hatırladığımız gibi son güle güle ziyaretinde 10 tane ülkeye gitti. Hepsinde yetkililerle görüşebildi. Ama Türkiye'de görüşmedi. Bence aynı görüntü sanki yeni Biden yönetiminde de devam edecek. Ve diğer ülkeler direksiyonu kırarken sanki Erdoğan için karşımızda 5-6 tane çok çok büyük konu var. Bu konuları nasıl çözecekler hep birlikte gün be gün izleyeceğiz.
Ben son bir şey söyleyeyim. Yani Erdoğan Amerika'nın desteği olmasa yaşayabilir ama Amerika'nın husumetiyle çok kolay iktidarda kalamaz. Yani hem S-400 hem Halk Bankası hem Suriye hem Ege'de birden Amerika ile gerilime girerse bunun Türkiye için bedeli ağır olur. Benim iddiam hala bir alternatif model arayıp MHP'siz bir şekilde yoluna gitmek. Tek adam rejimine halel getirmeyecek makyajlar yapmak. Belki Anayasa Mahkemesi'ne genel bir af çıkartmak bile gündeminde olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi artık tamamen kontrolünde. Koronadan yapılan düzenlemeyi bütün mahkumlara teşmil edebilir aslında Anayasa Mahkemesi. Şu anda Türkiye'de bir Anayasa Mahkemesi olmadığı için gerçekleşmiyor bu. Ben bir şekilde Amerika ile Avrupa Birliği ile birleşmiş bir Amerika ile uzlaşma yolu bulacaktır diye düşünüyorum eğer iktidarda kalabilirse.
Ergun ama yani Erdoğan için MHP ve MHP kanadını, onu destekleyen ulusalcı, Avrasyacı kanadı alt etmek Gülencileri alt etmeye benzemez. Yani orada çok, öteki çok kolay bir şeydi. Burada eğer böyle bir şeye kalkışırsa Türkiye'de destabilizasyon meselesini gerçekten izlemeye başlarız.
Şöyle yani Hulusi Akar yanında olduğu sürece bu hamlelerde çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Yani elbette cinayetler, faili meçhuller yaşanabilir Türkiye'de ama eğer Hulusi Akar Batı İttifakı ile ilişkilerin korunması noktasında Erdoğan'la birlikte hareket ederse, ki bugün Hakan Demiray bizde çok güzel analiz etmişti silahlı kuvvetler üzerindeki hakimiyetini, aşırı ulusalcıları vesaireyi adım adım etkisizleştirmesini. Bence burada Hulusi Akar-Erdoğan ikilisi bir çıkış yolu bulursa Batı'ya yaklaşacaklar.
Dediğini teyit eden başka bir olgu daha var. Pek konuşulmuyor ama de Bahçeli'nin sağlık durumu tabii. Yani o da senin tezini teyit eden bir şey. Ama ben yine de farklı düşünüyorum. Göreceğiz bakalım.
Peki. Bu arada ben son cümle demiştim ama şunu da söylemek lazım. Yani çok büyük bir kabustan kurtulduk. Ve yani aramızda hiçbir kimsenin Amerikalı cumhuriyetçilere karşı özel bir antipatisi olduğunu sanmıyorum. Ben açıkçası şahsım olarak 2012 yılında keşke Mitt Romney kazansaydı diyen bir insanım. Ve de cumhuriyetçilerin dış politikada birçok zaman demokratlardan çok daha iyi işler yaptığına inanan bir insanım. Ama Trump bir felaketti, kabustu ve de biz kabusun henüz ilk adımını yaşamıştık eğer seçilmiş olsaydı. Karşımızda çok daha hızlı, etkili, ne yaptığını bilen, çok çabuk yıkacak ortalığı bir insan geliyordu. Ve insanın etrafında da 4 yıl içerisinde kazandığı, isim vermeyeyim burada artık onlar loser ama gerçekten çok tehlikeli, mafyavari, hem Türkiye'den hem burada mafyavari insanlar türemişti. Avrasyacı insanlar vardı burada, işte Azerbaycan'a gidip gelen, Ukrayna, Rusya, böyle garip garip ilişkiler ve de en tepede Trump'a yakın insanlar ve bu insanlar geçtiğimiz son 2-3 yıl içerisinde çok iyi tanıdılar birbirlerini ve de eğer yeniden kazanmış olsaydık biz karşımızda tamamıyla kara kış, çok zor bir 4 yıl yaşayacaktık. Ondan dolayı biz uçurumdan döndük. Bunun keyfini biraz yaşamak lazım. Demokrasi adına, ilkeler adına, prensipler adına, dünyanın sağlığı ve hatta çevresi, yeşillik adına ben açıkçası 20 en son herhalde 1982'de babam Turgut Özal'a çok sevinmişti. Ben de küçücük bir çocuk olduğum zaman ben de çok mutlu olmuştum. Herhalde hayatımda ikinci defa bir seçimde çok korktuğum bir insanın kazanmadığını görüyorum. Ondan dolayı mutluyuz yani.
Bu itiraflar silsilesinden sonra
buradan bir de bu
zafer olduğun çıktı ortaya, hem de cumhuriyetçi olduğun çıktı ortaya ilan. Bunun epey bir süre uğraşacaksın. Ha, benden sana tavsiyem, madem böyle bir beladan kurtuldunuz, fakirlere sadaka falan verin, tuz dökün.
Öyle.
Ondan sonra, devam eder.
Biz de buradan kurban zaferi sağlayan Bernie Sanders'a bir selam ve sevgi çakalım o zaman. Onsuz olmazdı bu iş. Peki, ağzınıza sağlık.
Peki, izleyicilerimize bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bizi internetten ve aynı zamanda mobil uygulamalarından da izleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.